Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'dasınız. Hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Ben Deniz Turlan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hasbihal programımıza. Yine bir cuma akşamı sizlere sesleniyoruz.
Evet, yine bir cuma akşamı. Her hafta olduğu gibi bir konuğumuzu stüdyomuzda sizlere takdim edeceğiz. Erkan Taş, kendisi spor antrenörü ve fitness antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni. Aynı zamanda bizim gittiğimiz, Yusuf'la beraber gittiğimiz kulüpte de yine genel koordinatörlük yapıyor. Bizi kırmadı sağ olsun. Geldi bugün. Hoş geldin, safa geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim nazik karşılamanız için.
Bugün sporla ilgili hayati bilgiler, pratik bilgiler, belki onları konuşacağız. Belki öğretmenlikten bahsedeceğiz. Birçok noktada birçok noktada önemli konulara değineceğimizi ben daha yeni tanıştık Erkan hocamla. Yani tabii ki Simen'le tanışıyorduk ama
Yusuf dakikada, genelde yüzmeye gittiği için
şu program öncesindeki 10 dakikada yani programın nasıl güzel geçeceğini az çok anlamış olduk muhabbeti. Hatta dedik ki hani artık biraz sohbeti keselim, hani canlı yayında,
heyecanı kaçmasın.
Yani yayında konuşalım bunları dedik. Çünkü ikinci kez aynı şeyi hani konuşunca burada güzel de onu bir daha anlatır mısınız deyince biraz
geçen hafta olaraktan da dedi.
Evet, geçen de
ya kardeşim konuştum. Nasıl olduğumu niye soruyorsun? Biraz sonra radyoda bir daha soracaksın diye.
Eyvallah. Daha doğal olsun diye. Hoş geldiniz diyoruz tekrar.
Hoş bulduk. Çok sağ olun.
Evet. Sosyal medya hesaplarımızı da hemen hatırlatalım. Bizlere Twitter üzerinden Erkam'da Hasbihal etiketine yazarak ulaşabilirsiniz. Veya Hasbihal Erkam Twitter adresinden yine bizleri ne yapabilirler? Takip edebilirler.
Takip edebilirler. Soru, görüş, düşüncelerini paylaşabilirler.
Yine radyomuzun sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve programımıza başlayalım. Hocam biz buraya gelen konuklarımıza genelde hikayelerini kendi dillerinden dinlemek istiyoruz. Hem de dinleyicilerimiz de bu sayede gelen konuklarımızı daha iyi tanımış oluyorlar. Erkan Taş kimdir? Şöyle doğduğu günden bugüne neler yapmıştır? Sporla nasıl hayatı kesişmiştir? Böyle çocukluktan gelen bir aşk mıdır spor? Yoksa daha sonra cereyan eden olaylardan sonra mı sporu tercih etmiştir? Bir dinleyebilir miyiz?
Tabii yani çok uzatmadan tabii kendimle ilgili konuşurken belki çok böyle uzun konuşmasını sevmiyorum. Tabii küçüklükten beri sporla ilgiliydim. Babam milli karateci. O benim karateci olmamı çok istemişti ama hiç olmadım yani öyle bir şey giremedim yani hiç böyle karate yoluna işte mesela antrenmanlar yaparlardı. Hiç antrenman bile bilmiyorum. Hiç uzak doğu sporları hiç ilgimi çekmemişti küçükten beri.
İdmanlara falan katılmadınız mı hiç?
Babam? Yok hayır ama sadece izlemeye gitmiştim. Tabii oradan başladı sporla benim tanışmam babamdan dolayı. Daha sonra futbolla ilgili daha çok uğraş vermiştik. Sonra işte spor akademisini kazanmak nasip olmuştu. Ona çalışmıştık. Sonra işte Koca Üniversitesi mezunuyum. Antrenörlük bölümü mezunuyum. Daha sonra formasyon eğitimi aldık. Öğretmen olduk. Yaklaşık 9 yıldır bu sektörün içindeyim. Sporun çok güzel ve gerçekten insanlık adına çok büyük bir nimet olduğunu düşünenlerdenim. Gerçekten. O yüzden hani işin içinde olunca daha da bir önemini biliyorum ama bu önemi insanlara aktarmakta maalesef güçlük çekiyorum yıllardır. Çünkü insanlar sporu hayatlarına sokmakta birazcık güçlük çekiyorlar. Bununla da ilgili çok şey yapmaya çalıştım. Belki onlara da değiniriz. 32 yaşındayım ve işte İstanbul'da yaşıyorum. Bu şekilde.
Eyvallah. Yani bu aslında söylediğiniz sporla alakalı, düşüncelerle alakalı biraz açarak gidebiliriz. Yani aslında hani tabii şehrimizin biraz daha yoğun olması, işte spor alanlarının biraz daha belki az olması gibi böyle birçok bahane sıralayabiliriz. İşte vaktimiz yok falan gibi ama birçok seferde, birçok kerede bizden kaynaklı sorunlardan dolayı herhalde sporu biraz erteliyoruz. Önceliğimiz olarak almıyoruz. Biraz daha hani
Kilo alınca
veya işte
kilo alamayınca.
Benim mesela dizimde menisküs vardı işte. Onu düzelteyim de biraz hani spora gideyim işte biraz kas gelişsin ki hani bir daha böyle bir nüksetmesin gibi. Hani o tarz böyle sağlık problemleri falan olunca genelde başlıyoruz. Bir de tabii hayat standartlı evet. Yaşam tarzı olarak yapanlar da var.
Genelde,
onları çıkartıyoruz tabii.
Biz hayat tarzı olarak sporu böyle bir şeyimiz yok yani. Hayat tarzı edinemiyoruz. Az önce dediğimiz gibi ya kilo alınca ya kilo verince veya işte fizik tedavi metodu olarak kullanıyoruz. Peki ne zaman spor yapmalıyız hocam?
Yani aslında şöyle sporun hep derler ya klasiktir çok böyle klişe olmuştur ama sporun yaşı yoktur diye. Hakikaten öyle. Çocukluktan
salona itibaren... gelen 70 küsur yaşında amcalar falan var böyle. Yani.
Tabii var. Hatta siz bayağı de görüyorsunuzdur.
Evet, çalışıyorlar.
Evet tabii. Yani sporun yaşı yok. Çocuklar, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, herkes spor yapmalı. Bütün insanların sporla mutlaka ilgisi olmalı. Çünkü spor sağlık ve gerçekten spor yapıldığı zaman birçok hastalıktan, tabii bunu uzmanı olan insanlar çok daha iyi bilecektir ama gerçekten birçok özellikle büyük vebalardan, büyük hastalıklardan uzak oluyorsunuz ve yakalanmıyorsunuz. Ve gerçekten çok güçlü bir vücudunuz ve bütün, bakın şöyle düşünelim mesela önce bir örnek vermek gerekirse hani böyle otomotivde araçlarda... araçların hani aracın markası ne olursa olsun belki doğru bir örnek olur mu bilmiyorum ama aracın yağını koymadığınız zaman aracın markası ne olursa olsun çok pahalı olabilir veya normal ucuz bir araç da olabilir. Aracın fonksiyonları çalışır mı? Çalışmaz, bozulur. Yani motorunda sorun olur, biter. Şimdi insan vücudunu da böyle düşünürsek işte bizim yağımız da spor. Eğer bir spor yaparsak bütün fizyolojik olarak bütün hormonlarımız, organlarımız, kan dolaşımımız hem bedensel hem zihinsel olarak bütün işlevler normal olarak çalışıyor ve o normal çalışma yüksek kaliteye çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Hastalıklardan uzak olmuş oluyorsunuz, daha kendinizi psikolojik olarak çok iyi hissediyorsunuz. Bakın mesela psikolog arkadaşlarım var. Onlar mesela çok buradan mesela dinleyicilerden psikolog olanlar ya da psikolojiyle ilgili, psikologlarla ilgili bilgileri olanlar, arkadaşları olanlar da belki bileceklerdir bunu. Psikologlar birçok hastasına %90 hastalarının spor yapmalarını öneriyorlar. Bunun nedeni de birçok depresif hastalığı öteliyor spor.
Buradan şunu çıkartabilir miyiz? Hem bedensel anlamda zinde kalmak için, fiziksel anlamda zinde kalmak için hem de ruhsal anlamda da yani zinde kalmak için spor faydalı bir şey.
Tabii hem de inanılmaz yani bunun hani böyle bir antibiyotik etkisi gibi düşünün. İnanılmaz bir faydası var. Şimdi Yusuf daha önce dizim işte menisküs vardı gittik oradan şimdi Yusuf onu anlatınca benim hani aklıma bir anım geldi onu da paylaşayım. Şimdi ben böyle bazı spor kulüplerine gidiyorum antrenmanlarımı yapıyorum. Oradan da dinleyicilerimize bir şey anlatmak istiyorum bunun üzerinden. Ben böyle dizimde bir küçük bir rahatsızlık vardı. Ben de onunla ilgili birkaç tane düzeltici egzersiz yapıyordum. Sonra bir tane antrenör geldi bana şöyle söyledi. Abi dedi dizinizde ağrı mı var dedi. Ben de evet dedim dizimde dedim, bir menisküs başlangıcı vardı. Onun için birkaç egzersiz yapıyorum dedim. Ondan sonra. Ya dedi abi dedi gel dedi. Bana dedi gel ben hallederim dedi. Şimdi bunu deyince tabii ben antrenör olduğumu söylemiyorum. Onlara çok teşekkür ederim sağ olun dedim. Ben devam ettim çalışmaya ancak şimdi bu gerçekten bir gerçek. Böyle maalesef birçok spor kulübünde bu tip durumlarla karşılaşabiliriz. Ancak şunu en başından söylemek istiyorum. Bakın antrenörler doktor değildir. Şimdi dizinizde, belinizde ya da kolunuzda bir ağrı olduğunda doktora gittiğiniz zaman düşünün ki film istiyor. Film çektirmenizi istiyor muayene ettikten sonra. Göremiyor. Sonra MR istiyor. Sonra teşhisi koyuyor. Sonra işte belki hani bir fizyoterapiste yönlendirerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak bir spor kulübüne gittiğinizde eğer birisi, bir antrenör size böyle yaklaşıyorsa lütfen kesinlikle o antrenörle çalışmayın. Bakın ben antrenörüm ve kendi camiamla ilgili bir gerçekten bahsetmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu esinlenerek gelen bir şeydi daha demin. Bunu da paylaşmak istiyorum. Mesela bir antrenör beslenmeyle ilgili kimseye bir liste vermemeli. Çünkü antrenör diyetisyen değildir. Evet. Lütfen hani bunlar çok önemli. Ben bunları da hani böyle konusu açılmışken de hatırlatmak istedim. Böyle bir giriş yapmak istedim.
Eyvallah. Önemli yani yanlış bilinen doğrular mı? Evet. Ne denir?
Aynen. Peki biz neyiz? Hani onu da söyleyeyim evet. Bari. Biz de şuyuz. Biz rahatsızlıkları olan tabii ki menisküs sakatlığı olan çapraz bağ, bel fıtığı vesaire kolunda, omuzunda vesaire olan insanların doktordan sonraki süreçte devreye giren kişileriz, evet. Doğru kişileriz. Dolayısıyla hani bizi dinleyenlerin de bu şekilde doğru bir bakış açısıyla yaklaşmalarında fayda var.
Kesinlikle. Yani hareketlilik önemli. Özellikle gençlerde hani dedik ya hani mental olarak, zihinsel olarak bir amaç uğruna çalışması, oraya odaklanması açısından diğer programlarında da yardımcısı oluyor. Derslere odaklanmasında yardımcı oluyor.
%100.
Mesela bizim gençlik merkezinde bir İngilizce hocası var, biliyor musun, Harun Hoca?
Tabii canım.
Günde bir saat koşuyormuş. Ben bilmiyordum mesela. Her gün bir saat koşuyorum en az diyor. Yoksa ben bu tempoya dayanamam diyordu mesela.
Ya.
Yani bir saat koşuyorum. Hocam nasıl oluyor dedim. Yani ben bir saat koşsam bu derslere giremem dedim herhalde. Ama tabii öyle olmuyordu herhalde. Yani genelde de şöyle bir algı oluyor. Ben spor yapınca yoruluyorum. Ama yani bunu sürekliliğe ve bir düzene bağladığınız zaman hayata daha dinç herhalde devam etmiş oluyoruz.
Tabii ki yani aslında şöyle tam tersi. İnsanlar böyle spor yapıyorum ben hocam yoruluyorum, çok yoruluyoruz işte, gün içinde de yoruluyoruz, sporda da yoruluyoruz, olmuyor ama şunu kaçırıyorlar. Şimdi bakın, spor yaparken aslında kuvvet depoluyorsunuz. Şimdi sporcular işte atıyorum futbol takımları, basketbol takımları ne yapıyorlar? İşte antrenman yapıyorlar. Haftanın 7 günü var, 6 gün antrenman, bir gün müsabaka yapıyorlar değil mi? Ya bu 6 günde ne yapıyorlar temel olarak? Kuvvet çalışıyorlar. Yani siz şöyle düşünmelisiniz. Sporda yoruluyorsun ama aslında bir sonraki günde daha güçlü kalabilmeni sağlayacak o yaptığın spor. Yani aslında kuvvet depolaman senin gün içindeki ve gelecekteki hayatında senin her zaman güçlü, dinamik, zihinsel olarak daha berrak ve kendine güvenen bir özgüven mesela.
Kondisyon topluyor.
Tabii aerobik fitness'ı, kondisyon seviyesi yükseliyor. Aslında yorulmak değil, tam tersine kuvvet depolamış oluyor spor yaparak.
Eyvallah. Yani biz geçen hafta da Nurak'tan bizim konuğumuzdu. Hani güzel konuşmayla alakalı sohbet ettik. Şimdi de bedenimizle alakalı. Hani aslında ses bir enstrüman hani dedik geçen hafta. Hani sesimizi kullanan, herkes sesimizi kullanıyor değil mi? İnsan olan herkes. Hani en büyük farklılığımız değil mi diğer canlılardan? Konuşmak.
Nurak'tan gibi. Sesinden para kazanıyor.
Evet. Yani herkes sesini kullanıyor. Dolayısıyla sesimizi doğru şekilde çıkarmak, işte telaffuzları doğru şekilde kullanmak cümleleri. Bu önemli dedik. Aynı şekilde herkesin bedeni var, doğal olarak insan olduğu için vücudumuzu kullanıyoruz ve en önemli enstrümanımız bizim. Ve buna bakmak da bize emanet edilen bu vücuda bakmak da bir tabii. Aslında hem İslami hem de insani sorumluluğumuz.
Çok doğru.
Bu da önemli.
Peki
bu noktadan belki bir şeyler paylaşabiliriz birazdan.
Tabii dedim. Sporun yaşı yok dedik az önce ama neticede bunun bir hayat standardı olabilmesi için sanki daha küçük yaşlardan başlanması gerekiyor. İlla ki işte biz de başladık, yapıyoruz, bir düzene oturtturmaya çalışıyoruz ama o disiplini sanki daha çocuk yaşlarda başlayınca ve düzenli yapmaya başlayınca elde ediyorsunuz gibi geliyor bana. Kaç yaşında başlamalıyız spora veya çocuklarımız kaç yaşında spor yapmaya başlamalı desem?
Evet, yani güzel bir soru bence. Tabii birçok alışkanlık gibi ya da birçok görmek, gençlerde görmek istemediğimiz şeyleri bazen görüp de böyle aslında böyle olmamalıydı dediğimiz birçok fiili eylemlerin anaokulundan itibaren aslında bu çocuklara verilmesi gerektiğini aslında hep konuşuruz, düşünürüz yani. Sporda bunun gibi bir şey. Sporda da aynı şekilde küçük yaşlarda başlanması tabii ki ileriki yaşlarda spora devam etmesini güçlendiriyor. Gerçekten aynı şey.
Mesela anaokulların, çok özür dilerim. Anaokullarında jimnastik daha çok tavsiye ediliyor. Özellikle kız çocuklar için. Size tavsiye eder misiniz?
Tabii ki. Mesela şöyle.
Hani o vücut tam gelişmemiş ya böyle yani. Orada yapılan hareketler biraz daha vücut elastik falan.
Bakın burada yine çok önemli bir bilgi daha vereyim. Yine gençlerimiz için, çocuklarımız için. Şimdi ve ebeveynler de lütfen bunu not etsinler. Şimdi çocuklar önce şöyle yönlendirilmeli. Bakın 3 yaş ve 3 yaştan başlayarak 6 yaşa kadar, 7 yaşa kadar veya 5 yaşına kadar önemli değil ama 3 yaşında mutlaka 2 yıl boyunca 3'ten itibaren yapması gereken spor branşı jimnastik olmalı. Önce ebeveyn çocuğu bir jimnastik kulübüne yönlendirmesi gerekiyor. Bu bir. İki, çocuk 5 yaşından itibaren mutlaka yüzme yapması gerekiyor. Atıyorum, peki nasıl olacak hocam ikisi bir arada? Evet olacak, şöyle olacak. Çocuk yüzmeyi öğrendi, jimnastiğe devam ediyor ve yüzme kursuna gidiyor. Cumartesi yüzmeye gidiyor, pazar günü jimnastiğe gidiyor. Ve hafta içi bir iki gün daha bu şekilde devam ediyor. Sonra bakın 7 ile 13 yaş arasında çocuklara yetenek modellemesi yapılmalı. Yetenek modellemesi ne demek? Çocukların şimdi bizim insanımızda da var.
Branş seçme mi tabiri caizse?
Tabii tabiri caizse, bravo, branş seçme. Şimdi bütün Allah'ın yarattığı bütün insanların mutlaka bir şeye yeteneği var, spor anlamında söylüyorum. Ancak bizde şöyle bir şey oluyor. ya benim oğlanı ben futbola yolladım olamadı. Ya abi sen çocuğu futbola yolladın olamadı da senin çocuk gülleci olacakmış. Haberin yok yani. Hani doğru mu şimdi?
Benim de mesela hiç spora hiç yeteneğimin olmadığını düşünüyorum ben mesela.
Ama mutlaka
hep
var.
Böyle büyüdüm.
Mesela mutlaka var.
Futboldan dolayı olabilir.
Yani mutlaka evet işte böyle. Ya basketbola yolladım çocuğum basketbol. Ama yani sizin çocuğunuz eskrimci olacakmış. Fizik yapısı, kas yapısı bunun buna uygun, bu branşa uygun. Dolayısıyla yani uzman bir eğitmen tarafından çocuklara 7 ile 13 yaş arasında yetenek modellemesi yapılmalı. Gerekirse gen testi yapılmalı. Çocuğun sevdiği branşa göre de bunların hepsinin bir maddeleri var. Bunların hepsi onaylanır. Sonra çocuk 7 ile 13 yaş arasında bir spor branşına yönlendirilir. Ve bu çocuk hayatı boyunca ya profesyonel anlamda devam eder ve gerçekten ya da çok yetenekli anlamda kariyerinin yanında bu spor branşına devam edebilir. O yüzden hani ben de buradan bir şeyimiz olsun, bir çağrımız olsun. Çocukları 3-4 yaşında itibaren jimnastik, mutlaka yüzme çünkü hayati bir spordur. Daha sonrasında 7-13 yaş arasında da yetenek modellemesi yapılarak çocuklar doğru branşa yönlendirilmelidir.
Hocam ben branşı çok geç seçmişim ya. Siz? Ben de araya araya futbolla başladım ben. Ortaokulda kickboks, en son lise yıllarında doğru kendime uygun branşım olan, öyle hissettiğim güreşi tercih ettim. Ama geçti artık. 4 sene güreştim. Milli olamadım hocam.
Evet ama yani şeydi değil mi bu? Aslında güreşte yetenekli olduğunuzu sonradan keşfettiniz.
Tabii. Yani çocuk yaşta mesela belki keşfedilseydi.
Ya.
Dediğin gibi belki milli bir sporcu olabilirdin. Tabii.
%90 olabilirdi evet.
Eyvallah. Birazdan şey de konuştum. Yani aslında Türkiye'de özellikle belki 20 sene öncesinde veya 15-20 sene öncesinde her çocuk sokakta top oynardı, futbol oynardı. Yani böyle bir altyapı da var sportif olarak. Ama bu devam ettiriliyor mu? Veya her alanda bu dediğiniz alanda yani yetenek sadece futbol, spor eşittir futbol değil. Şimdi bu algımızı nasıl yenebiliriz? Şimdi, bunu belki konuşabiliriz.
Şimdi Yusuf'cum sitelerde tenis oynuyorum.
Evet. Maalesef yani de futbol basketbol. Bunu konuşuruz belki ama şimdi güzel bir eserle isterseniz devam edelim. Tuğrul ne söyleyelim?
Bir türkü söyleyelim, bir İrfan türküsü.
Olur.
Ben bir Yakup idim kendi halinde. Yakup türküsü okuyalım.
Eyvallah. İrfan türküleri bölümümüz var bizim radyomuzda artık. Turhan Bey'den Seyre'yle güzel aldık geçen hafta.
Çok güzel.
Şimdi de Yakup idim. Severek dinlediğimiz bir türkü.
Gitti de gelmedi, vah
yavrum de yuh. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um de yuh. Gitti de gelmedi, ah yavrum de bezirgan geldi üç aylık yoldan yar yar yar. Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan yar yar yar. Yusuf'u çıkardı kır karşın kuyudan. Yusuf'u çıkardı kır karşın kuyudan. Keremkârı kıldı Mısır'a sultan yar yar yar. Keremkârı kıldı Mısır'a sultan yar yar yar. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um de yuh. Gitti de gelmedi, vah yavrum de yuh. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um de yuh. Gitti de gelmedi, vah yavrum de yuh.
Ağzınıza sağlık.
Eyvallah abi.
Çok güzelmiş.
Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'dasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatalım. Erkam Radyo'da Hasbihal programımızı dinliyorsunuz, kulak veriyorsunuz. Her evet. zaman olduğu gibi bugün de stüdyolarımızda bir konuğumuzu sizlerle buluşturduk. Erkan Taş bizlerle birlikte. Kendisi fitness antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni. Evet hocam, nerede kalmıştık?
En son çocuklarla ilgili spor konusunda kalmıştık.
Branş değil mi? Branş dedik.
Yetenek modellemesiyle ilgili konuşmuştuk. Sonra çocukların dışarıda oyun oynadıklarından bahsetmiştik. Evet. Çok eski zamanlarda çocuklar spor yapıyorlardı aslında farkında olmadan oyun oynarken.
Onu soracağım işte tam. Şimdi sporun yaşı yok dedik ya. Yani çok küçük bir yaşla başlıyor. Aslında bir sınırı da yok. İstediğin yani 80 yaşına da gelsen spor yapıyorsun bir şekilde. Veya yapmalısın. Sporun yeri var mı peki?
Sporun aslında yeri hem yok hem var. Yani spor evde de yapılabilir. Spor bahçede de yapılabilir. Bir spor salonunda da yapılabilir.
Sahilde koşarak da yapılabilir.
Evet, sahilde koşularak yapılabilir. Denizde yapılabilir değil mi? Yani böyledir. O yüzden yeter ki doğru bir spor branşını kendinize en basite yürümek bile bir çok faydalı bir spor branşı olarak da görünebilir. Evet,
şu an
Yusuf Bey çok yapar onu.
Benim tek yapabildiğim spor. Tek yetenekli olduğumu düşündüm. Hakikaten evet. Mesela ben yürümekten hiç sıkılmam yani. Çok yürümeyi çok severim.
Ne kadar?
Belki de yeteneğim odur.
Arabayı otoparka vermemek için hocam özellikle.
Özellikle yani mesela Üsküdar'da zaten hem trafiğe girmemek açısından. Mesela bugün Çavuşdere'si bilenler vardır. Yani artık ilk defa kendimi bayağı açtım bu sefer. Hani selam sınırlara falan yanaştım. Merdivenlerden aşağı indim. Hmm. Belediyenin oraya iniyormuş. O veteriner kliniğin oradan. Oradan indim bayağı. Kendi kendime de güldüm ama bayağı da yürümüş oldum yani. Çok şimdi güzel. Artık adım sayaçlarımız falan da var. Hani günde 10 bin adım zaten minimum diyorlar.
Evet tabii. Evet,
yani mutlaka. Özellikle insanın hayatına araba girdiği zaman yürüme epey azalmış oluyor. Hani öğrencilikte falan çok oluyor tabii ki. Bunu çoğaltmak adına ben de öyle bir çözüm buldum yani.
Bence çok güzel yapıyorsunuz. Hatta bunun yerini daha sonra sıkılırsanız yürümekten bisiklete alabilir.
Evet.
Bir bisikletle bu ulaşımı sağlayabilirsiniz. Bu da çok etkili ve faydalı. Tabii yani araba, masa başı işler çok çoğaldı biliyorsunuz. İnsanlar artık günde aslında 8 saat, 6 saat, 10 saat masa başında çalışıyorlar. Düşünün ki bunları yıla vurduğunuzu düşünün, kaç saat ediyor bu? Dolayısıyla insan vücudunun uygunluğu 6 saat, 7 saat veya 8 işte 10 saat neyse oturmaya çok müsait değil. Çünkü bizim omurga yapımızın hareketli olması gerekiyor belli bir süre sonra. Dolayısıyla bu halimiz bütün insanların vücutlarında. Bakın ben şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Günde böyle bir 20 kişiye bakın. Hepsinde bir postür bozukluğu var. Postür ne demek? Kişinin vücut kombinasyonu diyebilirim. Şimdi kifoz dediğimiz mesela öne doğru kamburluklar var. Boynun öne doğru gidişi var. Belin içeriye kavisi, dışarıya kavisine lordoz diyoruz. Bunların hepsi bir fiziksel rahatsızlık ve insanlar bunun için birçok para döküp fizyoterapistlere, doktorlara mesela skolyoz dediğimiz mesela omurga eğriliği gidip ameliyat olup inanılmaz paralar harcayıp sağlıklarına, insanın sağlığından daha büyük bir şey olabilir mi dünya? Dolayısıyla insanlar mutlaka genç yaşta spora başlamalı ve spor yapmalılar. Eğer spor yaparsanız, bütün kaslarınızı çalıştırırsanız bu rahatsızlıkların hiçbirini yakalanmazsınız diyelim.
Eyvallah. Yani. Şimdi hani şey olur ya, hani doktor bulunca hani hocam şuramda şu vardı falan filan diye, bizde biraz öyle oldu ama skolyoz deyince şimdi bende de bir başlangıç seviyesinde vardı. Daha doğrusu skolyoz diyemeyiz dedi doktor ama hani bir duruş bozukluğu var. Hı-hı. O yüzden bol yüzme falan derken ben de zaten sizin oraya yazıldım hemen.
Çok iyi yapmışsınız.
Yüzmeye başladım ama şu an elhamdülillah ağrı falan kalmadı. Bir ara hani ciddi bir ağrısı vardı. Gerçekten onu sporla açtım yani elhamdülillah. Muhtemelen bırakmayacağım, böyle devam edecek.
İnşallah.
O şekilde daha sağlıklı bir şey yola girmiş oluyoruz herhalde.
Aynen, süper.
Şimdi bir de şey var ya hocam. Yani hepimizin aşağı yukarı veya dinleyenlerin genel sıkıntılı bir durum. Salona kayıt olup gitmeme.
Evet.
Evet, bu müzikte de genelde her evde bir gitar olur mesela. Gitar evet, alınmıştır.
Bir enstrüman alınır.
Genelde biz ben öğrencilere soruyorum, ihtiyaç. Evinizde gitar var mı? Var hocam diyorlar. İşte kimin gitarı? İşte dayımın gitarı, kuzenimin gitarı, abimin gitarı. Genelde böyle bir cevap oluyor. Ben de en son yazıldığım spor salonu bizim evimiz yakında. Herhalde bir aydır falan gitmiyorum.
Yani evet, maalesef vermiş olduğumuz böyle bu tip kararlarda, kararların arkasında pek duramıyoruz. Yani dediğiniz gibi işte bir enstrüman alınıyor evde, devam edilmiyor, spora yazılıyor, devam edilmiyor, bir kitap alınıyor,
bitirilmiyor.
İşte KPSS'ye hazırlanacak, alıyor, kitaplar doluyor, evde falan bırakılıyor. Bu tabii başka bir irade gerektiriyor.
Ne bu peki? Motivasyon eksikliği midir bu? Yani şimdi kendim de örnekleyeceğim bu durumu. Biz de mesela salona kayıt olduk. Kendi adıma konuşayım. Bu üçüncü yılım. Yani anca bitirebileceğim saatlerimi. En çok saati de işte Ali abi şu an burada. Sağ olsun, fotoğraflarımızı çekiyor, Allah razı olsun. Ali abiyle beraber başlayınca, bir de siz, yani sizinle de bir samimiyet kurunca, hani bir motive oldum. Ve üç yıl içerisinde en fazla geldiğim zaman dilimi belki son üç aydır. Motivasyon eksikliği midir bu? Yani nasıl, hani başladığımız işi nasıl bitireceğiz? Bir salona böyle deli paralar verip ondan sonra onun devamını nasıl getireceğiz? Bununla ilgili de bize ve dinleyenlerimize tavsiyeler, önerilerde bulunur musunuz?
Tabii ki, yani zaten biliyorsunuz ki yani personal training dediğimiz kişisel antrenörle çalışma furyası bütün dünyada hakim. Böyle çalışıldığı zaman daha fazla motivasyonla beraber daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Ancak bu çok gerekli midir? Bence hayır. Ancak biz kitabın bence yanlış yerinden başlıyoruz hayatımızla ilgili kararlar verirken. Ben bunu genel olarak söylüyorum. Bakın biz işte daha demin örnekler verdik ya. İşte müzik alınıyor, gitar, işte kitaplar alınıyor. Aslında buradan başlamamız lazım. Biz yanlış yerden başlıyoruz. Biraz ileriden başlıyoruz. Bizim şuradan başlamamız lazım. Önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Önce kendimizden başlamamız lazım. Biz burayı kaybediyoruz. Burayı atlıyoruz. Sonra diyoruz ki neden yapamadım? Yapamazsın. Yani yanlış çünkü yerden başladın. Önce kendinizi değiştirmeniz şu. Bakın çok yine klişe olabilir. Yani arkadaşlarınızdan başlayabilirsiniz değiştirmeye. Takıldığınız ya da gittiğiniz, görüştüğünüz insanlardan başlayabilirsiniz. Uyku düzeninizden başlayabilirsiniz. kendinizi farklı bir tarafa yönlendirebilirsiniz. Beslenmenizden, sabah kahvaltınızdan başlayabilirsiniz. Yani önce kendinizden başlayıp kendimi değiştirmem gerektiğinden başlayıp sonra bu adımı atmak gerekiyor. Eğer böyle olursa gerçekten bir spor kulübüne gidip yazılıp ve bunun arkasında durma olasılığınız bir yıl, iki yıl ya da devamlı hayatınız boyunca gitmeniz olasılığı çok daha artacaktır. Bence doğrusu önce kendinizden başlayıp ve kendinize iyi bir motivasyon unsuru bulmak. Mesela profesyonel sporcular müsabakaya çıkmadan önce çok sevdikleri bir müzik dinliyorlar. Hatta daha da ileriye gideyim. Çok sevdikleri bir filmi izliyorlar. Çok önemli bir müsabaka öncesinde. Bu onları motive ediyor. Yani aslında insan önce kendini motive edici şeyler bulmalı. O yüzden önce yine kendimizden başlamalıyız. Daha sonra uzman bir antrenörden destek alarak bence kendi antrenmanlarını özgür bir şekilde yapabilirler.
Evet. İrade dediniz. Aslında irade gerçekten insanın belki en önemli gücü. Bu anlamda da Halit Bekiroğlu abimiz var. O da geçenlerde bir seminerinde bahsetmişti. Yani irade en sahip çıkmanız gereken ve iradeniz güçlü olduktan sonra inanıp da yapamayacağınız hiçbir şey yok hemen hemen demişti. Kendisi de böyle yürümeyi, koşmayı çok sever. O yüzden aklıma geldi. Bir sakatlık geçirmiş mesela. Bir 6-7 ay önce galiba. Belinden. Daha sonra diyor ki ben diyor hani ilk biraz bir ay sonra falan hani ayağa kalkmaya başladım diyor. İlk başta böyle 100-200 metre yürüyebiliyordum ancak. Koşabiliyordum biraz dedi. Sonra yoruluyordum. Bir iki ay böyle gitti. Sonra işte bir kilometreye çıkarttım dedi. En son dedi maratonda işte kaç kilometre ilk koşusu? 12 kilometre, 15 kilometre koştum dedi. Hatta yani şey bitirmiş yani sonuna kadar. Bininci falan olmuş ya yani tabii çok derece girememiş de en azından 35 bin kişinin katıldığı yarışmada. Bir de yani 50 yaşlarda sanırım. 45-50 yaşlarında. Maşallah dedim. Ben katılsam herhalde bir kilometre sonra yorulurdum. Bilmiyorum. Bu anlamda da irade önemli gerçekten. Bir şeye inanmak ve onu başarabilmek de mühim diye düşünüyorum. Tabii bu noktada dediğiniz gibi yetenek doğrultusunda da irade önemli. Ama inşallah ilerleriz diyorum ben de. İnşallah. Bugünden itibaren motive olmaya başladım.
Önce kendini değiştireceksin.
Evet. Önce kendimizden başlayacağız.
Eyvallah. Eyvallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'dasınız. Hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Erkan Taş, fitness antrenörü. Bugün konuğumuz.
Evet.
Eğitime de değinelim mi?
Eğitime de değinelim ama hani spordan önce müzik dedi ya hani motivasyon şarkım var benim, bırakma kendini.
Aa çok güzel.
Bir onu dinleyelim o zaman. Ondan tamam. Sonra programımıza devam edelim.
Evet. Kıymetli dinleyenler, Yusuf Goncagül'den Bırakma Kendini eserini dinliyoruz.
Kendi kendimizi böyle reklamımızı yapıyoruz işte.
Bırakma kendini. Bir adım atsan bin adım olur. Yeter ki bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa. Bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa. Bırakma kendini. Aldanma sakın sen bu dünyaya, güzel şeyler bırak ardında. Bir anını bile boşa harcama. Sımsıkı sarıl hayata. Bir anını bile boşa harcama. Sımsıkı sarıl hayata. karanlığa bırakma kendini. Bırakma kendini. Bırakma kendini.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor.
Ne güzel şarkı ya. Ağzına sağlık kardeşim.
Estağfurullah. Yani biz biraz daha hani kendim kendimizi motive etme derler ya, hani biraz da o amaçla yazdım. Hatta bu albüm çıkartırken, hani Tuğrul da albüm çıkarttı zaten. O da yaşamıştır. Hani böyle bir şey oluyor artık. Acaba bu albümü çıkartabileceğim mi? Ben moduna giriyordum bazen. O zamanlarda bırakma kendini dinliyordum kendi şarkımı.
Çok güzel, çok hoş.
Güzel. Kendi kendimi öyle motive ediyordum hakikaten.
Kendi şarkısıyla motive olan adam.
Şaka bir yana tabii ki...
Gitme ümitsizliğe.
Düşmemek lazım ümitsizliğe. Evet. Diyelim ve kıymetli dinleyenler, hasbihal programımız devam ediyor. Yavaş yavaş akşamımızın ortasına doğru mu, sonuna doğru mu geliyoruz?
Onlara doğru geliyoruz, sonuna ama doğru geliyoruz. Eğitim konusuna değmeden programımızı nihayet erdirmeyelim. Hocam aynı zamanda öğretmensin.
Evet.
Özel bir okulda, özel bir lisede eğitim veriyorsun, öğretmenlik yapıyorsun. Bununla ilgili de birazcık konuşalım istiyorum. Ne yapıyorsunuz tam olarak öğrencilere?
Yani aslında şöyle, biraz klasik beden eğitimi öğretmenliğinin dışında bir öğretmenlik sergiliyorum. Ne yapıyorum? Mesela örnek verecek olursak, ilk tanışmamız öğrencilerimizle genelde şöyle oldu. Her zamanki gibi yani tanışma oldu ve tanışmadan sonraki ders, ilk dersimizde mesela ben öğrencilerimin postür analizi ne soktum ve postür analizi yaptım hepsine ve postürleriyle ilgili, onların neler yapabileceğiyle ilgili de beden eğitimi derslerinde onlara birden fazla egzersiz, düzeltici egzersizler antrenmanı yaptırarak onları bunu aşılamaya çalışıyorum. Şu an mesela ilk şeyim bu. Tabii dönem yeni başladı. İlk tatil dönemine girdik. Onlara da ilk sınavları vardı. Sınavları da inşallah, umarım hepsini çok güzel geçmiştir. Buradan da seslenelim. Yani öğrencilerin sporu sevmesi, ama daha öncesinde tabii şöyle. Ben İlber Ortaylı'nın bir sözü vardı. İlber Ortaylı hocamızın.
O kimlik benim, inşa etmek diyor.
Evet. Öğretmen kimlik verendir, kimlik inşa edendir diye bir sözü var. Bu gerçekten hayatım boyunca unutmayacağım bir söz olacak bundan sonra. Çünkü öğretmenlik çok kutsal, çok değerli. İnsanların, çocuklarımızın önce iyi insan olmalarını ve onların ufuklarının geleceğe dair açık olmaları gerektiğini ve doğru insan. Ve öncesinde şöyle bakın, ben bu konuya birazcık açabilir miyim
tabii
bu konuyu?
Tabii ki
de. Şimdi maalesef yani ebeveynler çocuklarını okula yollarken, benim oğlum kızım avukat olacak, hukuk okuyacak, doktor olacak, doktor olsun, mühendis olsun diye gönderiyorlar. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki olsunlar. Ancak kaçırdıkları bir nokta var. Çocukların hepsi önce elit insan olması gerekiyor. Öğretmenlerimizin de kaçırmaması gerekiyor bunu. Önce elit insan yetiştirmeliyiz biz. Yani üst düzey insan yetiştirmeliyiz. Ufku geniş, karakter derinliği çok fazla olan insanlar olmalı. Eğer böyle olursa onlar zaten doktor olurlar, zaten hukuk okurlar, zaten mutlu olacakları ve çok başarılı olabilecekleri bir meslek sahibi olurlar. Dolayısıyla önce bence böyle bakmak lazım. Elit insan yetiştirmek lazım.
Kaliteli insan.
Kaliteli insan yetiştirmek lazım. Ben böyle bakıyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarım, özellikle beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımın da böyle olmasını istiyorum. Buradan açıkça söylüyorum. Çünkü beden eğitimi dersine maalesef ülkemizde çok fazla önem verilmiyor. Şimdi rakam vereceğim, doğru mu olur olmaz mı bilmiyorum ama biraz eleştireceğim bu konuda kendimizi. Üzülerek tabii ki. Bakın şimdi Avrupa'da ben halamlar var. Fransa'da oturuyorlar. Onları ziyaret etmiştim. Yeğenlerim var. Tatil dönemine gitmiştim mesela. Onlar böyle yüzme şeyine gidiyorlar. Okula gidiyorlardı. Nereye gidiyorsunuz oğlum dedim. Ya dedi ki işte abi böyle böyle okula gitmek zorundayız. Niye? Devamsız işte beden eğitimi. Peki dedim, beden eğitimi dersi haftada kaç gün alıyorsunuz? 9 dedi bana. Haftada 9 saat. Sonra bir araştırıyorum. Almanya'da 8 saat. Hollanda'da 7 saat bildiklerim. Bizde 2 saat. Ve bu daha sonra seçmeli olacak. Ya gerçekten ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Çok üzülüyorum. Yani kendimize yakıştırmıyorum. İnşallah bununla ilgili de gerekli merciler bu adımı geri alırlar. Çünkü spor olduğu zaman çocuklar, bırakın her şeyi, kötü alışkanlıklardan uzak oluyorlar. Evet. Bırakın zihinsel, mesela çocuklar şimdi neye hazırlanıyor, lise öğrencileri? üniversite sınavına hazırlanıyorlar değil mi? Eğer spor olursa hayatlarında, buradan söylüyorum onlara. Eğer hayatlarında spor olursa istedikleri bölümü kazanmaları %20 daha fazla olacak. Hani her gün işte 1000 tane soru çözüyorlar. Bunun yanına haftada 4 gün spor yaparlarsa gerçekten istedikleri bölümü kazanabilirler. Şöyle düşünün, tam tersine. Hiç spor yok hayatlarında, sürekli stres altında soru çözdüler ve hazırlanıyorlar. Sınava bir girdi, heyecanlandı. Bitti. Sınava bir girdi, midesi bulandı. Bitti. Bakın, spor yapan öğrenci, spor yapan insan gereken zamanda heyecanlanmaz. Spor yapan insanın gereken zamanda midesi de bulanmaz. Ve spor yapan insan geleceği hangi sınav olursa olsun, yazılı, görsel, fiziksel, her sınavda çok başarılı olur. Bunun da altını çizmek istedim.
Evet.
İzninizle.
Yani heyecan kontrolü tabii ki de sağlanıyor bir nevi. Bir de yani konsantrasyon.
Tabii.
Yani sporda ya, mesela hareketleri yaparken biz mesela Ali abiyle siz yanımızdan geçerken falan böyle bir şey yapıyoruz. Çeki düzen vermeye çalışıyoruz. Özellikle ya doğru oluyor mu? Hareketler yanlış evet. oluyor mu? Böyle tedirgin oluyorsun. O hareketlere konsantre olarak bile bir manada bir konsantrasyon düzelmesi oluyor yani. Sporla başlayıp tabii. belki bunu tüm hayatımıza yayabileceğimiz şekilde bir öğrenme daha kazanabiliyoruz yani. Bir bilgi daha ekleyebiliyoruz.
Eyvallah. Eğitimden bahsettik. Aslında hani siz de gençlerle berabersiniz. Hani işin tam içindesiniz. Burada hani hepimiz lise okuduk. Dinleyenlerimizden de mutlaka öğrenci arkadaşlar da vardır. Orada aslında tabii ki bir öğrenim görüyorsunuz, bir bilgi. Ama aslında öğretmenin sizlere paylaştığı hayati bilgiler de önemli oluyor. Bundan da biraz bahsettik aslında. Bu noktada yani tabii iki ders gibi kısa bir süre içerisinde gençlere dokunuyorsunuz. Bu noktada belki öğretmen adayları olacaktır veya öğretmenler bizi dinliyordur. Onlara da bir tavsiye gibi bir şey de olabilir. Veya siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu duruma? Sadece ders mi işleyip çıkıyor musunuz yoksa oradaki öğrencilere biraz daha dokunayım gibi bir anlayışınız da var mı?
Yani şöyle işte dediğim gibi hani beden eğitimi dersiyle ilgili konuşmak gerekirse beden eğitiminde genelde şöyle bir şimdi dinleyenlerin de aklında böyle zihninde canlanacaktır. Beden eğitimi dersi.
Kaynatma dersi gibi.
Evet yani böyle topu ver oyna. İşte topu at oynasınlar gibi ya da işte takla atacağız. Mesela bu gelir insanların aklına genelde. Yok hayır öyle değil. Bizi öyle yaklaşmıyoruz bu duruma ve kimsenin böyle yaklaşmasını istemiyoruz. Doğru bir fizik, doğru bir beden, doğru bir zihne sahip olmaya neden oluyor. Dolayısıyla biz onlara hem teorik olarak hem fiziksel olarak da biz onların önce doğru insan olmalarıyla ilgili birçok şeyden bahsediyoruz. Karakter analizi mesela yapıyoruz. İşte dünyada renklerle ilgili bir analiz var. Çok açmak istemiyorum, çok uzayabilir. Onlarla ilgili teorik olsun. İşte dediğim gibi onların spor yaptıklarında hayatlarında nelerin değişebileceğini, yapmadıklarında neler olabileceğinden bahsediyoruz. Umarım yardımcı olabiliyoruzdur. Umarım bu şekilde yaklaşan insanların sayısı çoğalır. Biz hep doğru neyse onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluruz.
Eyvallah. Bir eser daha yapalım sonra yavaş yavaş isterseniz kapanışa doğru giderken böyle günlük pratik bilgiler artık sizden alabiliriz belki.
Ha, evet çok
veya
iyi olur.
Spora dair pratik ve faydalı bilgiler veya bildiğimiz yanlışlar neler, genel yanlışlar. Bununla ilgili konuşabiliriz. Şimdi o zaman güzel canlı bir ezgiyle devam edelim yayınımıza.
Meçhullerde kayboldum, yüküm ağır yolumuzun. Meçhullerde kayboldum, beni bırakırsan bana. Tu tufanlarda kururum. Beni bırakırsan bana tufanlarda boğulurum. Tut ellerimden tut yara, döndü yüzümü sana. Tut ellerimden tut yara, beni bırakma bana. Eyüp sabrım yok benim, Yusuf değilim kuyuda. Yine de umudum var Rahim olan adında. Eyüp sabrım yok benim, Yusuf değilim kuyuda. Yine de umudum var Rahim olan adında. Ateşlerde kavrulurum, yürüyemem yorulurum. Ateşlerde kavrulurum, beni bırakırsan bana kül olurum, savrulurum. Beni bırakırsan bana kül olurum, savrulurum. Tut ellerimden tut ya, döndü yüzümü sana. Tut ellerimden tut yara, döndü yüzümü sana. Eyüp sabrım yok benim, Yusuf değilim kuyuda. Yine de umudum var Rahim olan adında. Eyüp sabrım yok benim, Yusuf değilim kuyuda. Yine de umudum var Rahim olan adında.
Ağzına yüreğine sağlık.
Eyvallah kıymetli dinleyenlerimiz. Hasbihal programımız devam ediyor. Ömer Kıroğlu'ndan Arzu Hal'i seslendirdik sizlere. Güzel bir mesajı olan bir eser. Evet, programımızın birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Erkan Taş bizlerle birlikte spor adına, eğitim adına birçok konuya değindik. Son olarak da gündelik pratik bilgiler konuşabiliriz belki. Özellikle spor salonunda benim gördüğüm, yani sağlıksız da olan, tehlikeli de olabilecek aşırı ağırlıkla böyle çalışma. Herhalde siz de onu herkese göre şunu çalış, şunu çalış gibi veriyorsunuz muhtemelen. Buna nasıl dikkat etmeliyiz? Genellikle hani spor salonu yazılıyor, antrenör de çok ilgilenmiyorsa kendi halinde bırakıyorlar genelde ve sağlıksız.
Tak şuraya 10 kilo ya.
Evet. Ve sanki orada en yükseği yapmak böyle başarıymış gibi de algılanıyor. Halbuki aslında oradaki en küçük kaslardan büyük kaslara kadar hepsini kullanmak gerekiyor diye biliyorum ben. Yani hatta daha yavaş ve hızlı yapmamak da sağlıklı galiba. Onu da tam
aşama aşama ya, değil mi hocam?
Onunla ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz?
Tabii çok haklısınız. Yani bunu tespit etmeniz bile çok önemli bence. Görmeniz de çok önemli. Bakın, ben buradan yine bir bilimsel bir çalışma var. Yine BBC yayınlamıştı bunu. Şöyle bir çalışma bu. Bakın, bir 100 tane kadın denek, 100 tane erkek ve şöyle, yani 100 kadın, 200 toplam, 100 erkek, 200 toplam sayılarla kişilerin bir çalışma yapıyorlar, bilimsel bir çalışma. Çalışma şu: 100 kadına ağır kiloyla az tekrar çalışmalarını istiyorlar, 100 kadına hafif kiloyla çok tekrar yapmalarını istiyorlar. Aynı şey erkekler için de. Ve bunu 4 ay boyunca takip ediyorlar. Düzenli olarak çalışıyorlar ve beslenmeleri de aynı şekilde düzenli olarak kişiye göre veriliyor ve bunların hepsi uyuyorlar. Sonra en son finalde bu denekleri alıp hepsini tek tek teknolojik olarak da makinelerle bir test yapıyorlar. Size soruyorum, sizce bu testin sonucunda çok kilo az tekrarlı mı gelişim daha fazla olmuştur, az kilo çok tekrarlı mı gelişim daha fazla olmuştur diye.
Evet, sanki az kilo çok tekrar daha sağlıklı gözüküyor.
Gelişim olarak?
Gelişim olarak da, gelişim olarak ama sanki ağır alınca daha fazla gelişecekmiş gibi hissediyorsun.
Hı hı.
Yani, öyle bir algımız var.
Öyle bir algımız olarak. Var, bilmiyorum.
He. Sizce sonuç ne çıkmıştır? Ben hangisidir?
Ben az kilo çok tekrar diyorum.
Muhtemelen öyle çıkacak. Birbirimizi kandırmayalım.
Evet, ben de şimdi cevaplıyorum.
Çok kilo diyorum.
Sonuç ikisi de aynı. Evet, şimdi ben buradan konuya giriş yapıyorum. Bakın, o yüzden eğer sonuç aynıysa neden bu kadar yüksek kilolar kaldırıp da omurgana yük bindiriyorsun? Neden bu kadar çok yüksek kilolarla çalışıp eklemlerine zarar veriyorsun? Yapma. Böyle yapma. Çünkü sen bodybuilding yarışmasına katılmayacaksın. Ha, ayrıca bodybuilding ile fitness de ayrı şeylerdir. Bakın, bodybuilding vücudu inşa edip yüksek hacim yapmaktır. Fitness demek de sağlıklı yaşamaktır. Hepimizin fitness yapması gerekiyor. Mutlaka ağırlık çalışmamız gerekiyor. Ancak lütfen yüksek kilolarla değil, sizin dediğiniz gibi düşük kilolarla belirli bir tekrarda, doğru formda ve yavaş çalışarak çok inanılmaz gelişimler sağlayabilirsiniz diyelim.
Eyvallah. Peki günlük mesela, şimdi bende bir saat var. Bir saat tuturduktan sonra şimdi uyardı mesela. Kalk, hadi hareket et diyor. Bu günlük yaşamımızda mesela ofis ortamında çalışıyoruz diyelim. Sabah 9'da giriyoruz, akşam 5'te çıkıyoruz. Bir insanın günlük yaşamı, normal standart bir insanın, yani en minimum düzeyde en az nasıl bir hareketlilik seviyesine ulaştırabiliriz? Neler yapmalıyız?
Bence şöyle, işte hani buna biraz değinmiştik, masa başında oturma süreleri çok uzadı. Bir kere mesela araç kullananlardan başlayalım. Bir kere araç kullanıyorsak mutlaka o bellikleri vardır bazı araçların, özellik olarak bazılarında yoktur. Bellik kullanabiliriz. Ancak şimdi şöyle de bir şey var. O bellikleri ben bakıyorum, bazıları çok, yani aşırı bir bellik yani. Hani ona da dikkat edelim. Yani böyle belliği kullanacağız diye de böyle iyice böyle lordoz olmaya da gerek yok. Gerçekten belinizin sadece otururken korunması gerekiyor. Yani boşluğun alınması gerekiyor. Ancak ben burada masa başında, yani araba kullanırken mesela bunu yaptın ve direksiyonla göğüs açında da bir 45 derecelik, 30 derecelik bir mesafe olması gerekiyor. Ve tabii ki mutlaka emniyet kemerlerinin takılmış olması gerekiyor. Bir de ben bazen gençlerde görüyorum. Hani ben de işte burada yaşıyorum, yani İstanbul'da yaşıyorum. Tabii her yerde var bu. Türkiye'nin her yerinde var bence. Bir bakıyorum arkadaşlar, yani koltuğu sanki arkada kullanıyorlar gibi arabayı. Yani böyle yatırıyorlar geriye doğru falan.
Ayak ucuyla gaza alıyor.
Tabii ayak ucuyla gaza. O belt hep boş yani böyle. Şimdi bir bakıyorum onlar arabadan indiği zaman, işte görüyorum mesela postürleri inanılmaz bozuk yani.
Yusuf Sildi'de de şu anda uyguluyor. Nasıl yapalım?
Benim ya, kardeşim de öyle kullanıyor. Arabaya biniyorum, koltuk böyle.
Gerideymiş gibi. Evet, lütfen yani bunları ne olur yapmayın. Beden sağlığınız çok önemli. Ve buradan rica ediyorum, ne olur koltuklarınızı dikleştirin. dik konuma getirin. Direksiyonla göğüs açınızda bir 30 derecelik bir açı olmasına dikkat edin. Bellik kullanın ve gerçekten de hem araba kontrol etme olasılığınız da çok yükselir. Çünkü öbür türlü kaza yapma oranı da çok yüksek. Allah korusun. Oradan başlayalım. Masa başında çalışanlarla ilgili çok önemli bilgi vermek istiyorum. Mutlaka masaların altında bacaklarını koyabilecekleri, yani ayak tabanlarını koyabilecekleri bir taburu olması gerekiyor.
Biraz yüksekte.
Evet, biraz yüksekte olması gerekiyor. Çünkü bakın, ayaklar yerde olduğu zaman bilgisayara doğru, öne doğru böyle gittikleri zaman klavyeye, burada omurganızın bir şeklinde bir değişim oluyor. Dediğim gibi, hani bunu günde 8 saat yaptığını düşünün, haftada, ayda, yılda böyle gittiği zaman mutlaka omurgasında bir problem olur. O yüzden mutlaka masa altına ayaklarını uzatabilecekleri, koyabilecekleri, omurgalarını daha dik tutabileceği böyle çapraz, kendilerine doğru bakan tabureler var. Satılıyor. İnternette de var, bakabilirler dinleyicilerimiz. Mutlaka bundan edinmeliler. Klavye kullanırken bileklerini bükmemeliler içeriye ya da dışarı. Biliyorsunuz karpel tünel diye bir rahatsızlık var. Buna yakalanmamaları için içeriye de bileklerini her zaman düz konumda, formda tutmalılar. Yine bilgisayar bakış açıları mutlaka çok iyi ayarlanmalı, dik durmalılar. Koltuklarını mutlaka bellik kullanmalılar, yine dediğimiz gibi. Eğer bunlara dikkat ederlerse...
Mousepad'i söylemiş miydiniz? Bilek dayamalı mousepad'ler var abi.
Ha evet. Yok, söylemedim onu. O nasıl? Siz söyleyin.
Bir de yani şu hareketi sürekli yapıyoruz.
Bileği koruyan.
Bileği koruyan, şurayı yükselten, bileğin üzerine gelecek şekilde yeni mousepad'ler var. O biraz daha
harika.
Yani bilekle ilgili de sıkıntı olmasın diye.
Bir de hazır bilek ele gelmişken bir de tabii telefon var. Şimdi ekran artık ekran saatleri de yazıyor mesela. Bakmayalım isterseniz yani onları açmayalım şimdi. yani işimizi de hallediyoruz tabii zaman zaman tabii ki. Her zaman boş yapmıyoruz yani. Ama sonuçta böyle bir telefon alışkanlığımız da var. Özellikle gençlerde. Hı hı. Belki size de öyle şikayetle gelenler oluyordur. Hem devamlı şöyle boynumuzda aşağıda baktığımız zaman bir boyunda da bir sıkıntı olabiliyor herhalde. Bir de tabii ellerde de o dediğiniz şey neydi sendrom?
Karpel tünel. Karpel rahatsızlığı tünel. Evet. Hı-hı.
Sanırım o da telefondan dolayı da olabiliyor.
Evet tabii telefondan dolayı da olabiliyor. Zaten özellikle gençlerde görüyoruz biz daha çok bunu. O yüzden telefonu tutarken, telefonla oynarlarken de böyle telefonu tam böyle gözlerinin hizasına doğru, öne doğru kaldırıp karşıya bakıp yani karşıya bakıyormuş gibi telefonda işlem yapmaları gerekli. Hem bu sayede kolları yorulacağından telefonda da çok fazla vakit geçirmemiş olacaklar. Hemen indirmiş olacaklardır. Bir de mutlaka masa başında çalışan insanların bir saatte bir kere mutlaka bir ayağa kalkıp turlamaları gerekiyor. 2-3 dakika böyle bir yürüsünler. Masa başında stretching egzersizleri yapabilirler. Kollarını, boyunlarını gerebilirler. Yine internette bunlar mevcut. Masa başında stretching diye yazdıklarında mutlaka çıkacaktır. Bence bunlar çok önemli. Yani ben bizim insanımızın bunlara hakim olmasını ve yanındaki ve çevresinde çalışanları da bilmeyenleri de bu şekilde uyarmalarını çok arzu ediyorum. Yani çok istiyorum. Herkes birbirine yardımcı olsun bu konuda. Buradan da söyleyelim. Daha fazla pratik bilgi ev hanımları evde kendileri spor yapabilirler. Bakın mesela asansör kullanmayarak apartmanda merdiven kullanabilirler. İşte eve giderken çok klasik olacak belki ama 3-4 durak önceden inip eve yürüyebilirler. İşte AVM hayatı çok fazlalaştı. AVM'ye giderken bir şeyler yedikten sonra yürümeliler. Buna dikkat etsinler mesela ebeveynler. Hani geziyorlar, tozuyorlar, tam kalkarken yemek yiyorlar. Öyle yapmasınlar ya da bir şeyler içiyorlar. Önce gitsinler, ona göre ayarlasınlar. Bir şeyler yesinler, içsinler, sonra dolaşsınlar. Hani bu tip küçük detaylar aslında insanın kilo almasını da zorlaştırır. Ve bu tabii ki beslenme dediğimiz gibi biz diyetisyen değiliz ama mutlaka ben beslenme dersleri de aldım. Biz antrenörler olarak biz beslenmeyle ilgili doğru yönlendirmeler yapabiliriz ama kimseye liste veremeyiz. O yüzden mutlaka su çok önemli. Mesela su içmeliler. Yani bakın bir insan günde 2-2,5 litre su içsin zaten ayda 1 kilo verir. Ama günlük olarak 2,5 litre su içsin bir insan gerçekten ayda 1 kilo verebilir. Geç saatlerde yemek yemek hiç de iyi bir şey değil. Kiloyu en çok yapanlardan bir tanesi pratik olarak söylüyorum.
Ki biz şimdi canlı yayından sonra gidip bir şey yemeyeceğiz mesela.
Tabii. Evet. Şimdi spora doğru gideceğiz. Özellikle Erkan Hocam şu an yerinde duramıyor. Bir an önce yürümemiz lazım diye. Hocam düzlemler kaldı ama ona da artık bir sonraki program mı diyelim? Horizontal düzlem.
Şimdi düzlem.
Frontal düzlemler.
Evet falan. Şimdi onlar isterseniz değinim ama o düzlemlere girersek yani onlar direkt nasıl antrenman planlaması yapılması gerektiğiyle evet. ilgili olduğu için.
O zaman ikinci programa söz alıyor muyuz?
Peki tamam söz.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda Asper programımızın sonuna doğru geldik. Hocam son olarak senden.
Ben hani herkesin spor yapmasını istiyorum ve sporla kalın diyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim.
Biz de çok Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bugününü bize ayırdığın için.
Çok teşekkür ediyoruz biz de. Yani gerçekten önemli. Hani başta da söyledik. Vücudumuz Rabbimizin bize emaneti. İyi bakmamız gerekiyor. Sağlam kaba sağlam vücutta bulunur.
Evet.
Klişesi
doğru.
Ama doğru. Gerçek bir o kadar gerçek olan bir söz. Teşekkür ediyoruz bizlerle. Burada sohbet ettiğimiz için, hasbiyerimize katıldığınız için.
Bir teşekkür de dostumuz, abimiz Ali Sürmelioğlu abimize. İnşallah önümüzdeki haftalarda, Aralık ayında bir Akif programı gerçekleştireceğiz kendisiyle. Buradan da duyurmuş olalım.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda hasbiyer programımızı dinlediniz. Efendim geceniz hayır olsun. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun.